Merhabalar. Bu kayıtta Dostoyevski'nin Yer Altında Notlar eseri üzerine konuşmaya çalışacağım. Dostoyevski iki bölümden oluşan bu kitabın birinci bölümünde hayatını yeraltı diye isimlendirerek savunduğu fikirleri değiniyor. Sulu Sepken Üzerine adlı ikinci bölümde ise 24 yaşındayken başından geçen ve yer altına çok daha yakınlaşmasına sebep olan olayları anlatıyor. Dostoyevski hikayelerini anlatırken bunların hayal ürünü olduğunu belirtir. Pek çok yazar yaşamını kaleme alırken çoğunlukla kendi hayatının tüm gerçekliğiyle göz önüne sermekten çekindiği için hikayelerin içerisine biraz hayali konular yerleştirir. Fakat Dostoyevski'nin eserindeki konuların bu yönde olduğu pek iddia edilemez. Çünkü yazar eserde düşüncelerinden söz ederken ve hikayeler anlatırken eserin kahramanını yüceltmeye çalışmaz. Tersi bir biçimde bir anti kahraman üretir. Yeraltı toplumdan, kültürden kaçmanın mekansal boyutudur. Yer altında yazar kendisinin gerçek dünyasındadır aslında. Çünkü yazar toplum içinde ilişki halindeyken maske takmak zorundadır. Yaşam gerçekten nefret ettiği insanlar aşağılama ve toplumun kendisini hor görme düşüncesi arasında gidip gelmektedir. Tıpkı Franz Kafka'nın Dönüşüm eserinde Gregor Samsa'nın bir böcek olarak yaşadığı odası gibi yeraltı da yazarın toplumdan kaçtığı, başka bir deyişle maskelerine ihtiyaç duymadığı bir boyuttur bir bakıma. Fakat Dostoyevski'nin yeraltı adamı bunu yalnızca mekansal olarak değil, karakter gelişimi olarak da yapar ve yer altına sığınır. Yani o yer altını toplumun ya da paradigmanın dayatmasına rağmen topluma karşı kullanır. Bu nedenle yer altı yazarın mekansal olarak yaşadığı yerden ibaret değil. Yazarın ta kendisidir diyebiliriz. Bir yerde kitabım yayında diyor ki, çağımızda aklı başında olan bir insan korkaktır, köle ruhludur ve ne yazık ki böyle olmak zorundadır, der. Dostoyevski paradigmanın dayatmasını somut anlamda bir duvara benzetir. Bu duvarı yıkmak insan için imkansızdır. Çünkü insan bu duvarı yıkmak için bir eylemde bulunduğunda kendisinden daha dayanıklı, sert bir duvara karşı her zaman nihayetinde kaybedecektir. Bu nedenle insan bu duvarı yıkabilecek güçte değildir. Fakat Dostoyevski bu noktada her şeye rağmen duvara, yani paradigmaya karşı bir karşı duruş sergiler. Ona göre duvarı yıkamamak, duvarı sevebileceğimiz ya da onu kabul edebileceğimiz anlamına gelmez. Duvar orada bir tahakküm ya da bir dayatma aygıtı olarak dursa da İnsan yine kendi özgür iradesinin belirlenmesiyle, ortaya çıkmasıyla yaşayabilir. Dostoyevski'nin yer altında değindiği önemli konulardan biri, insanın çıkarı ne olduğuyla ilgili bölümdür. Çünkü bu bölümde Dostoyevski genel kabulün aksine insanın çıkarının kabul edilenden farklı olduğunu iddia etmektedir. İnsan her zaman kendi çıkarına karşı eylemlerde bulunur. Bu eylemler insana dayatılan ya da insan için zorunlu bir noktadan değil. Aksine insanın özgür iradesiyle seçtiği ve yapmak istediği eylemlerdir. O halde yazar için insana belli ve belirlenmiş bir ahlaki eğitim verildiği halde insan çıkarının aksini gerektirecek şekilde eylemde bulunur. Bu düşünce biçimi Dostoyevski'nin yaşadığı dönemde dahil olmak üzere paradigmanın insanı tanımlama biçimine oldukça zıttır aslında. Dostoyevski'nin özellikle eleştirdiği durum kendi döneminin aydın insanına göre de aynı şekilde zıttır. Bu düşünceyi yalnızca Dostoyevski'nin yaşadığı dönemle kısıtlamak yanlış olur. Çünkü bu düşünce aynı zamanda felsefi düşünceler tarihine ve özellikle ahlak felsefesine bir eleştiri niteliği taşır. Pek çok alanda yapılan insan tanımı birbirinden farklı olsa da aslında paylaştıkları ortak bir payda vardır. Bu ortak payda Dostoyevski'nin tamladığı anlamın zıttı olan bir insan tanımıdır. Etik, siyaset, ekonomi, iktisat ve sayabileceğimiz daha pek çok alan insan tanımlarını kendi alanlarını sınırladığı bir düzlemde yapıyor olsa da insan çoğu zaman koşullarının ne olduğunu fark etmeksizin kendi çıkar doğrultusunda hareket eder. Bu hareketin kaynağı mantıksal bir edinimin sonucu olarak ortaya çıkar. Hani dolayısıyla insan mantıksal bir çerçevede hareket ederek karar alır ve eylemlerde bulunur. Dostoyevski paradigmanın tanımladığı insan biçiminin eleştirdiği gibi akılsal olarak bir insan tanımını da eleştirir. Çünkü ona göre insan akılsal bir varlık değil, bütünüyle duygusal bir varlıktır. Yazara göre her an ne dersiniz baylar? Sırf bütün bu logaritmacılar cehennemde yansın diye mantık denen şeyi bir tekmede yok edip gene o eski aptallığımızla başımıza buyruk yaşasak nasıl olur diyebilecek nankörlüktedir. Zira Dostoyevski bu nedenle Dostoyevski'nin yer altından referansla bir insan tanımı yapılacaksa insan akıl ve mantığın doğrultusuna değil canının istediği bir biçimde eylemde bulunur. İnsanın mantıksal bir varlık olduğu düşüncesi Dostoyevski'ye göre bilge insanlar bir dayatması olarak karşımıza çıkar. Oysa yazara göre insan için yalnızca gerekli olan özgür iradedir. Özgür irade dediğimiz gibi Dostoyevski için oldukça önemlidir. Çünkü nasıl aydınlanma ile birlikte akılsal bir insan tanımı yapılmışsa Dostoyevski de akılsal ya da mantıksal alanın yerine özgür iradeyi koymuştur. Ona göre özgür iradeyi dışarıda bırakan bir insan tanımı insanın insani özelliklerinden elinden almak ve onu mekanik bir varlık haline getirmektir. Eğer bilim insanın akılsal bir varlık olarak hangi koşullarda hangi duygu durumuna gireceğini ve bu koşullara karşı nasıl bir eylem biçimde olacağını belirlerse insanın insan olmaklığı elinden alınmış olur. Evet, bir su içeceğim müsaadenizle. Evet. Yer altından notlarda Dostoyevski 19. yüzyıl aydının psikolojisini de anlatır. Giderek de kendini tabii ki. Dostoyevski'nin 40 yaşındaki kahramanı ya da yazarın kendisi bir sıçan olduğunu düşünür. Ve kendini yer altına bir deliğe hapsetmiştir. İçinde bulunduğu durumu böyle tanımlamaktadır yazar. Yer altı adını verdiği birinci bölüm bu sıçanın notlarıdır. Sulu Sepken Üstüne isimli ikinci bölümde kahramanımızın 24 yaşındayken başından geçen bazı olaylara tanık oluruz. Yazar birinci bölümde ileri sürdüğü tezleri ikinci bölümde örneklerle ispatlama çabasındadır. Kendini şöyle anlatır kahramanımız. Çağımızın bütün aydınlardaki gibi bende de hastalıklı bir zihin gelişimi vardı. Bu aydınların tümü de birbirinden mıymıntı, bir sürünün koyunları gibi birbirinin aynıdır. Pek dostu yoktur kahramanımızın. Dostu Dostoyevski'de yalnızca gençliğinde birkaç dost edinmiş. Olgunluk çağı boyunca tek başına yaşanmıştır zira. Yalnızlığı devamlı okuyarak hafifletmeye çalışmaktadır. Bir gece bir meyhanenin önünde geçerken içerideki adamların kavga ettiklerini, sonra da birini dışarı attıklarını görür. Dışarı atılan adamın yerinde olmak ister. Onu kıskanır. Adam yerine konmak. Hani pencereden dışarı atılacak da olsa adam yerine konmak için içeri girer. Bir subaydan oyununu engellediği için azar iştir ama kavga edenlerde hiç kimse onunla ilgilenmez. Ağzının payını veren subayın peşine düşmekten başka çaresi kalmamıştır. Subayla caddede karşılaşacak, ona yol vermeyip hatta omuz vurarak intikamını alacaktır. Ancak bu hayal bir türlü gerçekleşmez. Yine de subayın peşini bırakmaz. Ona sertçe çarpmamalıyım. Yolundan çekilmeksizin nezaket kurallarına uyarak onun bana vurduğu kadar ben de ona canını yakmadan şöyle omuz vurmalıyım der. Yıllar geçer. Sonunda kesin kararını verir. Şehrin ana caddesinde kahramanımız şık giyimli bay ve bayanlar arasında, kadın ve erkekler arasında bir subaya omuz vuracak bir kişinin sefil bir kılıkta olması düşünülemez. Maaşının peşini alır ve kılık kıyafetini düzeltir. Her şey hazırdır. Sonunda caddede yine karşılaşırlar ve omuz omuza çarpışırlar. Subay başını çevirip bakmaz bile. Ama olsun. Amacına erişmiş, bir adım bile yana çekilmeden herkesin gözü önünde kendimi onunla aynı düzeye çıkartarak durumu kurtarmıştım ya, der kahramanımız. Kahramanımızı acı çektiren ikinci olay sınıf arkadaşları karşılaşmasından sonra başlar. Burayı detaylı anlatmak istemiyorum zaten. Fazla spoiler vermeyelim. Kısacası işte Dostoyevski'nin kitapları rüyalar, hayaller ve tesadüflerle doludur. Örneğin Raskolnikov'un yolunu değiştirip tefeci bir kadının evde yalnız olduğunu öğrenmesi tesadüften başka bir şey değildir. Yer altına notlarda kahramanımızın içine Liza'nın evine saat 7'de geleceği doğar hep. Liza saat 7'de gelir. Bu arada arkadaşlarına bir mektup yazarak özür diler. Böylece kendisini iyice aşağılamaktadır kahramanımız. Alçaldıkça acı çekmekte, acı çektikçe haz duymaktadır. İşte acıda hazların en tatlısı saklıdır, der Dostoyevski. Belki de bundan dolayıdır. Aslında kahramanımız her şeyin farkındadır yer altında. Onların benden kalır yanları yok ama ne bileyim. Onlar utanma nedir bilmiyorlar. Bense en beğenmediğim bir kimseden bile azar istiyorum der Liza'ya. Evine geldiği için kızar ona. Günlerce Liza'nın gelmesini beklemiştir. Böyle böyle devam eder olaylar. Hani bir insanın küçük düşürülmesi onun ruhunu yüceltmektedir kahramanın. Ki şöyle der. Kolay elde edilmiş bir mutluluk mu yoksa insanı yücelten acı mı daha iyi diye sorar. Bütün bu olayların sonunda Dostoyevski hangi sonuca varmıştır? Yine kitaptan alıntı yapmak istiyorum burada. Diyor ki, çünkü bizler az ya da çok yaşamak alışkanlığını yitirmiş, aksaya aksaya yürüyen insanlarız. Hem de gerçek, canlı yaşamdan tiksinecek, onun lafını bile işitmek istemeyecek kadar yaşamaya yabancılaşmışız. Bu yabancılaşmayı canlı hayatı bir iş, bir görev sayarak onu kitaptan öğrenmeyi üstün tutacak dereceye vardırmışız. Dostoyevski'yi okudukça bizim dünyamızdan farklı bir dünyayla karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Olaylar, kişiler bizi devamlı şaşırtıyor onun eserlerinde. Gerçekleri anlatan bu yazar yine de bir uyur gezer etkisi yaratıyor üzerimizde. Dostoyevski'nin kahramanlarından maddi olan hiçbir taraf yoktur. Yalnızca ruhları vardır. Her şey onlarda en aşırı derecesine varmıştır. Dostoyevski'nin evreni gerçeği aşan bir rüyadır. Bu büyük yazar bizim hayatımızda yarıda bıraktığımız şeyleri sonuna kadar götürmesini bilmiştir. Hermann Hesse'nin Dostoyevski üzerine bir denemesini okumak istiyorum. Der ki Hermann Hesse, Dostoyevski ancak kendimizi berbat hissettiğimizde, acı çekebilme sınırımızın sonuna varmışsak ve yaşamı bütünüyle alev alev yanan bir yara diye algılıyorsak, eğer artık yalnızca çaresiz soluyorsak ve umutsuzluğun bin bir ölümünü yaşamışsak, işte ancak o zaman okumamız gereken bir yazardır. Dostoyevski'nin müziğine, bizi teselli etmek için söylediklerine, sevgisine kulak veririz. Ancak o zaman onun korkutucu çoğu kez cehennemden farklı dünyasının anlamını kavrarız der. Haliyle kitapla paylaşılmak ister. Yer altında notları paylaşalım dostlar. Onu başucumuz olmasa bile gönlümüz aydınının da iç yüzünü sevilen bir hesaplaşmayı Dostoyevski'den okumaya gayret edelim. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. İyilikle kalın. Hoşça kalın efendim.